Şu an canlı yayındayız.
Evet. Efendim öncelikle Erşat Salih'e, Sayın Erşat Salih'e hoş geldiniz diyorum. Ben ilk defa böyle bir canlı yayın yapıyorum. İlk canlı yayınım ve şunu söyleyeyim, ben hep konuk oluyordum. Şimdi konuk olarak ilk defa sizi davet ettik. Bu benim için çok önemli çünkü Erşat Bey biliyorsunuz arkadaşlar, Irak Türkmen Cephesi'nin çok uzun zaman liderliğini yapmış. Şu anda da milletvekili olarak Irak Türkmen Cephesi'ni, Irak Türkmenlerini Irak'ta temsil eden çok çok önemli bir isim. Şimdi Irak Türkmenlerinin bende özel bir yeri var. Çünkü benim sülalemin bir kısmı da Kerkük'te. Benim soyadım Yaycı.
Evet.
Ve bizim sülalemizin bir kısmı orada. Benim doktora tezim de Irak'ta dönüşüm ve Türkmenlerdi 2002 yılında. Onun için Türkmenler konusu çok çok önemli. Evet, nasılsınız Erşat Bey?
Teşekkür ederim komutanım. Siz de sağ olun. Allah razı olsun sizden ve bütün bizi takip edenlerden.
Evet, Erşat Bey şu anda Irak'ta Türkmen askerlerini ziyaretten, iftar programından geliyor. Ve zamanı aksatmamak için araçtan yayın yapıyor. Ve araçtan katıldı bize. Bu Irak'taki Iraklı Türkmen kardeşlerimiz yakın ilgiye de çok çok minnettarız. Gerçekten Irak'ta Türkmen varlığı için çok önemli bir isimle konuşuyoruz. Erşat Bey, sizin fazla zamanınızı almadan hemen sorulara geçeyim. O kadar çok soru geldi ki biz dedik ki soru sorun, Erşat Bey'e ne sorular sormak istersiniz diye bir sürü soru geldi. Ama önce isterseniz şöyle başlayalım. Bizim Türkmenlerin Irak'taki varlığını bir tarif eder misiniz? Coğrafyasıyla, nüfusuyla.
Tamam, teşekkür ederim Sayın Komutanım ve bütün katılımcılara. Kerkük'ün Yaycı'nın yanından, sizin köyünüzün yanında 15 kilometre uzak Beşir köyündeyiz. Şu anda evet. Yola çıktık. 10 dakikada yola çıkmışız Beşir'den. 2 gün önce Beşir'de olan Türkmen askerlerinin üzerine bir saldırı oldu DAEŞ'ten. Orada bir şehidimiz oldu, 2 yaralımız oldu.
Allah rahmet eylesin, şifalar versin.
Teşekkür ederiz. Bir gün biz onu dedik ki o şehit edilen yerlerde o askerlerimizin yanında iftarımızı onlarla beraber açtık. Beşir köyü Saddam döneminde bir köy olmasına ilaveten ama onlarca idam edilenleri olmuştur. Artı Beşir'in güneyinde Yaycı köyü vardır. Tirkalan köyü vardır. Kümbetler, Bulava, Taze Hurmatı. Şu anda Taze Hurmatı'dan da çıktık. Kerkük'e üzleşiyoruz. O yüzden varlığımız işte buradan tespit edilebilir. Irak Türkmenlerinin varlığı, dağınık bir coğrafyanın içinde yerleşim bölgelerimiz vardır. Türkmeneli bölgesi, Türkmeneli'nin Tel Afer'den başlayan sınırlarımız, artı Erbil, Kerkük, Tuz Hurmatı, Musul, Diyala, bu Kifrin Türkmen coğrafyasının üzerinde yaşanan bir Türkmen toplumu, Türkmen varlığı vardır. Bu varlık malumdur ki, yani değil ki Osmanlı İmparatorluğu'ndan, hükmünden sonra buraya gelmişiz. Hayır, Osmanlılardan önce biz buradayız. Selçuklular döneminden daha önceden bir milletiz burada. Bu varlığımız yıllar boyu kendi kendimizi bir korumuş bir hale geldik. Ama özellikle 1920'lerden sonra daha çok İngilizlerin özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine yaşanan oyunların da birisinde biz de o hedeflerin içindeydik. Misak-ı Milli'nin sınırının dışarısında kalan Türkmenler 3 milyona yakın bir nüfusa sahip olabilir. Ama nüfus olarak güce bağlıdır. Yani milli ya yer üzerindeki silahlı gücü olmayan bir millet, ekonomisi zayıf olan bir millet, toplum kendisini o millete intisap etmek için biraz zorunluluk yaşanır. Özellikle de bizim dekta rejimler sırasında Arapçılık politikası ve Araplaştırma politikası Irak Türkmenlerini zorla kendilerinin kimliğini değiştirip nüfus kaydında illa Arapsınız yazma propagandası olmuştu. O yüzden bu coğrafyanın üzerinde dağınık bir coğrafyanın üzerinde olmamıza ilaveten ama 100 yılın içinde Osmanlı İmparatorluğu bu bölgelerden çıktıktan sonra demin de söylediğim Misak-ı Milli'nin sınırlarında kalmamıza ilaveten en az kendi kendimizi yine de koruduk. Dilimizi, örfümüzü, adetimizi, edebiyatımızı her türlü alanda, her alanda kendimizi korumuş bir hale getirdik. Ama bu korunmuş hale biraz şu anda daha büyük projelerin hedef haline getirilmiştir. İnşallah o hedefleri de onlar gerçekleştirmizle biz kendimiz o hedefleri gerçekleştiririz. Az olarak da size bu briefingi vermek istedim.
Evet, Erşat Bey, şu anda bizim Irak'ta Türkmen varlığımızın nüfus olarak nüfus olarak miktarı 3 milyon civarında diyebilir miyiz? Aslında her ne kadar Arap kimliğine büründürülmüş olsa da, Kürt kimliğine büründürülmüş olsa da asıl Türkmen nüfusumuz 3 milyon civarındadır diyebilir miyiz?
Komutanım, açıkça söyleyeyim, Irak'ta sadece en doğru sayım 1957 senesinde yapılmıştı. 57 senesinde yapılan sayımda Irak'ın toplam nüfusu 6,5 milyon olduğunda o zaman yarım milyonu Türklerden müteşekkiliydi. Şu nüfus artışına bakmış olursak uluslararası standartlara göre nüfus artışına göre şu an 3 milyon Irak Türk'ü olması lazımdır. Evet, bunun bir büyük kısmı göçe maruz kaldı. Eğer Araplaştırma politikası olsun, eğer Kürtleştirme politikası olsun. Ama en az bugün Türkmenler bu coğrafyanın üzerinde 3 milyona yakın bir Türk toplumu vardır. Ha göçe maruz kalmıştır, baskıya maruz kalmıştır. Onlar ayrı bir konudur. En çoku da bulunan tabii Tel Afer'dedir. Musul'da ve Kerkük'te ve Tuz Hurmatı'da aynı zamanda Diyala bölgesinde de Türkmenler oluşturulmaktadır.
Evet, çok önemli bir bilgi de bu arada verdiniz tabii. Bizim Türkler, Türkmenler, özellikle o bölgedeki Türkler yani Türkmen diyoruz ama işte Türk nüfusu 1071'den çok önce girmiş bu bölgeye. Bu bölgede bizim yaycıların, işte sizin şu anda yanından geçtiğiniz 15 kilometre ötesinden geçtiğiniz Yaycı köyünde bizim mesela seceremiz var. Deriye yazılmış seceremiz. Orta Asya'dan beri tutulmuş. Çok önemli. Bir sürü üzerinde çeşitli dillerde yazılmış. Şimdi bir de bize Erşat Bey şu anda sorulardan bir tanesi şu. Türkmenler üzerinde Kürt yönetiminin politikası nedir? Arap yönetiminin politikası nedir? Bu merkezi yönetimin.
Yani şimdi Irak'ın tarih şeyine, haritasına baktığımız zaman güneyde Şiiler var. Ortada Sünniler var. Sünnilerin yanında Türkmenler var. Kuzeyde bir kısmında Kürtlerden Türkmenler var. Yani biz Erbil'i sadece Kürt saymarız ki Erbil de dün bir Kürt Türkmen şehridir. Bugün ne kadar demografi bir değiştirmesi gerçekleşmişse de. Türkmenler ise Sünni Araplarla Kürtlerin arasında daha çok olan bir bölgededirler. Yanımızda da Kürtler vardır, Araplar da vardır ama çoğunluğu Türkmenlerdir. Şimdi burada Kürt yönetiminin politikası Kürdistan denilen devletlerinin kurulmasını Irak Türklerinin toprağının üzerinde kurdurmak isterler. Özellikle Kerkük gibi bir Türkmeneli bölgesinin kalbi ki Türkmenlerin varlık olan bir merkezleridir. Bu gibi bir adım Kuzey Irak yönetimi tarafından kesinlikle şimdiden değil 100 yıldan aynı siyaseti onlar da uygulurlar. Sürekli Türkmenlerin üzerine oynanan 59 katliamlar olsun, ondan önceki katliamlar olsun, hep bunlar bugün için gerçekleşmişti. Eninde sonunda işte kendilerinin bir yapmacık bir haritalarını çıkardılar ortalığa. Bence de burada ben onlara hak veririm o haritanı çıkartmaklarında. Neden hak veririm? Çünkü biz gerçek haritamızı biz ortaya bırakmamışız. Biz kendi irademizi bırakmış olursak, kendi haritamızı kendimiz çizmiş olursak diğerleri cesaret etmez bizim haritamızı çizsin. Biz başkasının projesi olmamalıyız. Biz kendimiz proje çizmeliyiz. Bu bölgede yaşanan olayların içinde, bu yeni Orta Doğu projesinin içinde, dedikleri yeni bir global bir sistemin içinde, eğer Türkiye, Türk dünyası, Irak Türkleri, Suriye Türkleri oturup haritalarını çizmezseler, aynen Lozan Anlaşması'nda nasıl haritalarımızı çizdiler, gelecekte de aynen haritalarımızı çizerler. Haritamızı biz çizmezsek, başkaları bizim haritamızı çizer, ona dikkat etmeliyiz Sayın Komutanım.
Evet, bu çok önemli bir konu. Şimdi bu verdiğiniz örnek işte bizim Kıbrıs'ta karşılaştığımız konudur. Kıbrıs'ta Roma yama olmaktansa bağımsız Türk devleti taraftarı olmalıyız biz. Evet. Şimdi geldiğimiz nokta da bunu gösteriyor. Evet. Bizim Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin varlığını desteklememiz lazım. Biz ne Kürtleri, ne Arapları, ne başkasını Irak ve Suriye'deki Türk biz kendi haritamızı kendimiz çizmeliyiz. Bir kere bizim ayrı bir varlık olduğumuzu, ayrı bir topluluk olduğumuzu, yani şunu anlamak mümkün değil. Kürtler vardır. Herkes Kürtlerin var olduğunu söylüyor. Araplar vardır. Herkes Arapların var olduğunu söylüyor. Hatta mezheplere giriyorlar. Şii vardır, Sünni vardır diyorlar. Ama Türk vardır demiyorlar. Bu kabul edilemez bir şey. Bunu hele hele bizim toplumumuzda, bizim Türk milleti olarak kabul etmemiz çok mümkün değil. Ayrıca bu politikalarda yanlış politikalar olur. Bir de bizim bu Şii ve Sunni ayrımını Türk kimliğinin bölücü olarak kullanmamak lazım. Ne dersiniz bu konuda? Şii ve Sunni ayrımı yaparak bir takım şeylerle Türk kimliğini bölme gayretleri olduğunu duyuyoruz. Böyle bir şey var mıdır?
Tabii bütün katılımcılar ve sizler de herkesten önce bunları takip eden taraflarsınız. Bu coğrafyanın yapısının değiştirilmemesi için bugün bir parçalanmamış bir Irak istersek, parçalanmamış bir Suriye istersek olsun. Ama bir parçalanmamış Irak var ise, bir parçalanmamış Suriye var ise, ama yer üzerinde sadece Irak'ın içinde Şiilerden, Sünnilerden Kürtler bahsedilirseler, vallahi ben bu birliğin içinde benim yerim yoktur. Ben kendi yerimi araştırmalıyım. Suriye Türkleri de şu anda Alevi'den bahsedilir, Sünnilerden bahsedilir, Ermenilerden bahsedilir, Hristiyanlardan bahsedilir, İran yanlısı taraflardan bahsedilir, ama bir Türkmenlerden, oradaki Azaz'daki, Çoban Bey'deki, Tellil Abyad'daki Türkmenlerden, Türklerden bahsedilmemektedir. Biz kendi kendimizi önceden Türkiye'nin içindeki geceden ne kadar hükümetler geçmiştiler. Maalesef Irak Türklerini ve Suriye Türklerini terk edilmiş bir hale koydular. Yüzyıllık senenin içinde biz gözden Irak kaldık. Biz kendi kendimizi koruduk. Hiç kimsenin minneti olmasın. Şu anda konuştuğumuz lisanımızı bile, Türkçemizi bile ne Türkiye'de eğitim gördük, ne Türkiye Türkçe okullarımız var idi. Kendi kendimize bu Türkçeyi eğittik ve bütün insanlarımız 1920'lerden ta 2003'e kadar hiç kimsenin desteği olmadı bize. Terk edilmiş bir millet olduk. Kendi kaderlerine terk ettiler bizi. Bunu hiç kimse söylemesin biz. Çekiz gücü Kürtler için yaptılar. Askeri birimlerini silahlandırdılar. Türlü türlü yardımları yaptılar. Biz o yardımı istediğimiz zaman herkes bize aşırı milliyetçi kelimelerini söylediler. Nedir siz aşırısınız? Nedir siz devlete karşı kafa tutuyorsunuz? Ya bir devlet benim hakkımı, hukukumu yemiş olursa kesinlikle ona kafa tutarım ben. Ben demiyorum ki biz devlete karşı silah kaldırağın. Hayır, devlet siyasi operasyonun içinde Irak'ın içinde Araplerden, Sünnilerden, Şiilerden bahsederse 1000 yıllık bir tarihe sahip olan bir Türk varlığından neden Irak'taki yönetim bahsetmesin? Neden Suriye'deki Beşar Esed bahsetmesin? Bunun neticesinde bu coğrafyanın üzerindeki oyun büyüktür. Artı yeni oyun Türkmenlerin ve Türklerin de mezhepsel bir şekilde onların da bölmelerinde de büyük devletlerin oyunu vardır. Aynı zamanda bazı insanlarımızın da rolları vardır bunun içinde. Ben açıkça söylüyorum. Şimdi bizim felsefemizde, şahsımın da felsefesinde öyle bir mesele yoktur. Benim inancım sadece Türk varlığıdır. Türk insanıdır. Türk kimliği, Türk toprağı üzerinde. Şu anda gittiğim yer Türkmenlerin bir güzel bir coğrafyasıdır. Ama mezheplerini alarsan Şii'dir. 5 kilometre yanında olan, 10 kilometre yanında olan Yaycı köyü ise Sünnidir. Ama benim için onun Sünni olması, Şii olması hiç ben onun umurunda değilim. O kendisiyle Allah'ın arasında olan bir meseledir. Ben o kimliğin bir de o toprağın üzerinde durduğum önemlidir. Toprak Türk toprağıdır. Kimliğim de Türktür. O kadar yeterlidir.
Ben sizi canı gönülden alkışlıyorum Sayın Erşat Salih. Canı gönülden alkışlıyorum. Önemli olan önce kendi soyumuzdur. Ve böyle mezhepsel ayrımlar bizi parçalamaya yöneliktir. Böyle evet. Böyle şey mi olur? Yani mezhep soydan önce gelir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu biz milletiz yani neticede. Bu arada mübarek Kadir Gecemizi de tüm sizlerin ve tüm katılımcıların da Kadir Gecesini kutluyoruz. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Dualarınızı kabul eylesin Allah'ımız. Şimdi tabii bu mübarek gecede sizin bu askerlerimizle birlikte olmanız da çok ayrı bir önemli bir konu. Ben hakikaten bir asker olarak bundan da çok duygulandım. Sağ olun, var olun. Orada bin bir tehlikeyle geçiriyorsunuz. Şimdi Erşat Bey, size karşı yapılan bir takım suikast girişimleri olduğunu hep duyduk, duyuyoruz, ediyoruz. Evet. Sizi kimler hedef alıyor?
Yani tabii
bu söylemden sonra aslında ben anlıyorum kimlerin hedef aldığını da. Yani ama siz bir açıkça söyleyin istiyorum.
Şimdi zaman zaman personalları değiştiriyorlar. Yapan taraflar personallarını değiştiriyor. Yani 3 defa çok ciddi saldırılara uğramışım. Birisinde evin bombalanması, 2 defa da arabada yolda mayın döşerek hedef olmamız. Tabii terör örgütü söyleniyor. Ama terörün ne dini var ne milleti vardır. Ben bu teröre inanmam. Ben bilirim kimin karşısındayım, kim benimle mücadele ediyor, toprağımı elimden almak istiyor, o beni hedef alan. Terör diye bir şey yoktur. Bizim siyasi karşıtımız olanlardır. Kesinlikle kimin çıkarını vurmuşsak odur bizi hedef alan. Bu cereyan eden saldırılar üzerimize. Ama tabii onun da yanında bazı defada siyasi karşıtlarımız da var. Maalesef bugün çok üzülerek de bunu söylüyorum. Türkmenlerin de içinden şahsi çıkarları olanlar ve özellikle de biz adını Türkmen bırakıp ama kendisi Türkmen'e hizmet etmeyen taraflar da var. Ben onları da derim ki bakın düşman büyüktür. Fırsat vermeyelim. Biz başkasının hedefi olalım. O siyasi karşıtlarımıza, şeylerimize, hasımlarımıza söylerim. PKK terör örgütünün ekmeğine kimse yağ sürmesin. Benim Irak Türkmen Cephesi Başkanlığından son değişim yapmamda bazı Türkmen şahsiyetleri adı şahsiyettir. Ama onlar PKK yandaşlarıyla beraber durdular. PKK'lılar benim görevden çıkmama tatlı dağıdarak aralarında bir keyif havası yaşadılar. Bazı Türkmen şahsiyetleri ki kendilerini Türkmen şahsı sayırlar, parti sorumlusu sayırlar, maalesef onlarla işbirlikleri içinde oldular. Çünkü ben siyasi karşılarındayım. Ama ben hasımları değildim. Benimle beraber olmaları lazımydı düşmanlara karşı. Bunu da söylüyorum. Hedefler, figürler bazı defa bana karşı değiştiriliyor. Çok tarafların parmakları var. Bizim siyasi platformdan çıkartmamızda. Çok taraflar, komşu ülkelerin, siyasi partilerin, çok tarafların büyük rolları var. Beni Bağdat'taki siyasetten uzak tutturmaya ama hayatta buna fırsat vermemezlerine. Kim olursa olsun.
Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Şimdi biz bu Irak'taki Türk kardeşlerimizin DAEŞ saldırılarının işte siz bir şehit verdiğimizi daha dün söylediniz. DAEŞ saldırıları devam ediyor şu anda. Şimdi evet. Bu saldırılar sonucunda Türkmenlerin bir kısmının dağıldığını, göç ettiğini falan biliyoruz, duyuyoruz. Bunları tekrar toparlamak mümkün mü? Nasıl bir etkisi vardır bu DAEŞ saldırılarının Türkmenler üzerinde?
Yani tabii hocam bu hususta DAEŞ şu anda o gittiğimiz yerlerde özellikle de bir boşluk vardır. Bu boşlukları sürekli doldurmak lazımdır. Merkezi Irak hükümetinin ordusu şu ana kimin yeterli değil. O bölgelerin içinde merkezi hükümetin güçlerini toplasın bir yere. O yüzden Kerkük'ün etrafında şu an terör örgütleri daha çok faaliyet göstermektedirler. Suriye'den özellikle getirilen DAEŞ terör örgütleri daha çok mühimmat ve tecihizat getirmiş oldular. Artı bunun yanında sadece DAEŞ değil, Kerkük'ün kuzeyinde terör örgütü PKK'nın da ciddi bir hareketleri olmuştur. Özellikle PKK şu anda Irak hükümetinin içinde, parlamentonun içinde yer almak istedir. Yani PKK'nın şu anki mevcut siyaseti eski siyasetten daha farklıdır. Sadece dağda savaş değil, olduğu bölgelerde kendisine yandaş olarak, yani Suriye'de Kasad'dan, YPG'den oradan adamları alıp organize ettirip Suriye hükümetinin içinde temsil hakkını vermek istiyor özlerine. Irak'ta ise şu an iki tane PKK'lı milletvekili var. Iraklı milletvekili var ama PKK yanlısıdır. Irak meclisinin içinde. Şimdi yeni bir yönetimlerinde Irak'taki vatandaşlardan terör örgütü yeni bir parti açmıştı. Dezgay Azadi adı altında bir parti. Irak yasalarına göre siyasi bir partidir. Ama Iraklı vatandaşların kafalarında terör örgütü PKK'nın ideolojisini kaldırıp şu anda Kuzey Irak'ta ve Irak'ın içinde PKK bunu yapmaktadır. Bir taraftan askeri kanalı, diğer taraftan da Irak Meclisi'nin içinde temsil edilmesi. Burada işte Irak Meclisi'nin içinde temsil edilmesinden dolayı onlar ki gelecekler orada temsil edildikleri zaman bizim yeni bir problemimiz çıkmaktadır. Şu anda biz zaten Kürtlerle hem Erbil'le hem Süleymaniye'yle bir ihtilaf içindeyiz. Kerkük'ün gelecek üzerine bir ihtilaf içindeyiz. Şimdi bizim KDP var, KYB var. Onlarla bir siyasi ihtilaflarımız var. Artı o siyasi karşıtlarımızdan ayrı terör örgütü yandaşlarının Irak Meclisi'nin içine gelmesi ve bunların da komşu ülkelerin tarafından bazı defa desteklenmesi bizim tutumumuzu Irak parlamentosunun içinde zor duruma bırakacaktır. Biz bu hususta Irak parlamentosunun içinde daha güçlü milli iradeye sahip olan kişilere ihtiyacımız vardır. Daha çok mezhep projelerine milli kimliğe sahip olan özellikle PKK'nın da bu faaliyetlerini Kerkük'ün ve Sincar bölgesinde büyümesi açıkça söylüyorum Sincar'daki telaferi etkileyecek ve Kerkük'ün Kifri bölgesini ve Duz Hurmatı bölgesini ve Kerkük'ü de bu gibi faaliyetler etkileyecekler.
Şimdi dolayısıyla şu ortaya çıkıyor. PKK'nın bu bölgede güçlenmesi Zaten var olan sizin oradaki KDP ve KYP ile olan ittifakınıza bir başka taraf olarak
Evet.
girmesi, onun
Doğru.
da Türkmen varlığını başka bir şekilde daha tehdit etmesi. Şimdi
Doğru.
bu DAEŞ'le PKK'nın bir işbirliği var mıdır? Hiç böyle bir gözleminiz oldu mu bölgede?
Şimdi hedef olarak Sayın Komutanım, DAEŞ bir terör örgütüdür. Birileri onları bu bölgeye getirmiş. Belli başlı bir ajendeyi, belli başlı bir stratejini burada uygulasın. Milletleri birbirinden ayırsın. Mezhepsel projeleri daha çok Iraklıların içinde eksin. Daha çok Irak'ın üniter yapısına bir zarar versin. Birilerini de daha çok güçlendirecektir. Şimdi PKK'ya da bakmış olursak, PKK da aynen hedeften gelmektedir bu bölgeye. Aynen Iraklıların içinde şu anda bir öyle bakarsak, PKK hatta Kürtlerin arasında bir ihtilaf yaratmıştır. Yani Barzani ona bu şekilde bakmaz. Talabani'nin grubu daha belki duygusal bir şekilde onlara bakarlar. Diğer farklı bir partiler var. Onlardan daha çok iyi bir iletişim içindediler. Yani genellikle terör örgütü eğer DAEŞ olsun, eğer PKK olsun, bölgede, Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de aynen hedefi çizmektediler. Ama her biri bir taraftan yönlendirilir. Ama eninde sonunda bölgenin parçalanmasına ve bölgenin içinde zayıf zayıf tarafların oluşturulmasının bir önemli bir faktörleridir. Ve o stratejinin üzerine devam edilirler.
Şimdi biz bu DAEŞ'in saldırıları neticesinde şehit olan Türkmenlerin sayısı ne kadardır? Tahmini hiçbir bilgi var mıdır?
Yani 2003'ten bu yana farklı aşamalarda bizim şehitlerimiz oldu. Özellikle de 2003'ten 2014'e kadar patlamalarla aşağı yukarı bizim bine yakın şehidimiz oldu. 2014'ten sonra DAEŞ terör örgütü bölgemize getirildikten sonra daha aşırı bir şekilde bizim saldırılar ve eylemler oldu. Aşağı yukarı şu an 4 bine, 5 bine yakın bizim şehidimiz var bu sürecin içinde. Bu az değil. Yani bizim gibi bir millet için az bir değil. Yani bugün getirdiğim şehit ailesinin bir aileden 4. kişidir şehit olmuş. Yani baba şehit edilmiş, bir amcası şehit edilmiş, bir kardeşi şimdi 4. de şehit ediliyor. Yani aile var, içinden 3 tane şehit var. Aile var, içinden 2 tane şehit var. Artı bunun yanında siz de bilirsiniz, büyük bir göçe maruz kalan Irak Türkleri de büyük bir zarardır bizim için. Özellikle Tel Afer'den şu anda büyük bir şekilde sayıda Türkmenlerimiz vardır. Türkiye'de ve Irak'ın güneyinde.
Şimdi bizim bu Türkmenlerin, Türkmen şehitleri hem de bu göç etme durumu açıkça gösteriyor ki DAEŞ'in ana hedeflerinden bir tanesi Türkmenlerdir.
Evet.
Türkmen nüfusunun buralardan kaydırılmasıdır. Buna
Evet.
PKK Kürt yönetimi de destek verdiğine göre o zaman bu arada bir menfaat birliği olduğunu söylemek mümkün müdür? Bunların arasında bir menfaat birliği olduğunu, hedef birliği.
Genel stratejide her ikisinin hedefi aynıdır. Çünkü her ikisi de insanları hedef almaktadır, ayrımcılığı yapmaktadır. Ama her biri bir taraftan onu yapmaktadırlar. Eninde sonunda Irak'ın içinde daha çok bir milletlerin arasına bir ayrışım girdi ve milletleri daha çok farklı bir yerlere yönlendirmek. Yani ben en ufak bir örnek, Sincar gibi bir yerde şu anda PKK kardeş kavgası yaptı bir ailenin içinde. Ezidi bir ailenin içinde biri PKK yanlısıdır, biri Bağdat hükümeti yanlısıdır, biri Kürt yanlısıdır. Bunlar hepsi meselede rolları olan ve ciddi bir şekilde ayrışımı daha çok araya getiren taraflar olmuştur.
Evet, bu arkanızda Irak Türkmen Cephesi'nin bayrağı var. Bize o
Evet.
bayrağın anlamını bir söyler misiniz, anlatır mısınız Erşat Bey?
Bayrağımız 6 yıldızdan ibarettir. Kurulan Türk devletleri, Türkmen devletlerinin her biri bir devlete işaret edendir. bizi çok da sıkmasınlar yedinci devleti kurmaya.
Çok şükür. Şimdi peki biz bu Irak'ta, hatta sadece Irak'ta değil Erşat Bey, inşallah yedinci yıldız gelir, Irak'ta değil Suriye'deki
Evet.
Türkmenlerle birlikte bir haritayı nasıl çizeriz?
Kendim Suriye'de 4 yıl kalmışım. 2004 senesinden 2009'a kadar Irak Türkmen Cephesi'nin Şam temsilciliğini yaptım Suriye'de. Dimeşik'te Şam'da yaptığımız sıralarda oradaki Türkmenlerle de bir işbirliği kurduk. O işbirliği kurduğumuzda o köyleri 2007-2008 senelerinde ziyaret ettim. Oradaki Türkmen büyükleriyle görüştük. Türkmen aşiretleriyle, Türkmen gençleriyle. O zaman onlara dedik ki kendi kendinizi toparlayın, bir örgüt kurun. Ve onlar için bir örgüt kurmak istedik. Örgütü önceden o zamanki Ankara ile Şam'ın arasındaki ilişkilerin iyi olmasından dolayı onu istismar ettik. Dedik ki ondan yararlanalım. Bunlara bir sivil toplum kuruluşu, bir kültür derneği kurulsun. Onlar için bir iç sözlüğü yazdık Suriye'deki Türk kardeşlerimiz için. Ama Suriye'deki hükümet bunu kabul etmedi. Aynı zamanda o zamanki siyasette tabii Türkiye'nin de siyaseti, o zaman Ankara'nın da siyaseti o kadar onlara müsamaha etmedi bunları gerçekleştirsinler. Ama en az ufak da olursa onlarla bir iletişimimiz devam etti. Ve onlarla sürekli irtibat içinde kaldık. Onlara da bazı konularda yardımcı olduk özlerine. Özellikle Azaz'da, Çoban Bey'de, Tel Abyad'da, Halep'in etrafında, Kunaytara'da, Golan taraflarında bunları hepsine gittik, ziyaret ettik. Onlara da bir şeyler söyledik. Ama eninde sonunda son Suriye olayları hemen iş başa düştükten sonra biraz geç geze kalınmıştır. Yine de o bizim arkadaşlarımız ki onlarla iletişimimiz vardı. Sağ olsunlar Ankara'daki arkadaşlarımız da onlarla tekrar irtibata geçip onlardan bir organize kurdular. Ufak bir silahlı örgütleri oldu. Suriye'deki Sultan Fatih ve diğer kurumları oldu. Ama siyasi platformda bir Suriye Türkmen Meclisi vardır. Maalesef son günlerde Suriye Türkmen Meclisi onun da üzerine bir sürü sıkıntıları yaşandı. Ben tekrar Ankara'daki dostlarımıza onu söylerim. Suriye'deki Türkleri de öyle bırakmayın. Çünkü şu anda Avrupa'da, Cenevre'de Suriye'nin anayasası yazılırı. O anayasanın içinde Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz var. Bizim eskiden olan hatalarımıza onlar düşmesinler. Biz onlara da yardımcı oluyoruz. Bu yazılan anayasanın içinde Türkler, Suriye Türklerinin durumu ne olacaktır? Tekrar onu söylerim ben. Suriye Türkmen Cephesi kurulsun. Yani orada bir parti haline getirilsin ve Suriye Türkmen Cephesi kurulsun. Nasıl bir Irak Türkmen Cephesi var? Orada da Suriye Türkmen Cephesi'nin kurulmasını tekrar ben görüşmüşüm de özleriyle, adamların da hazırlıkları var. Zaten meclis olarak bir sürü faaliyetler de yaptılar. Ama bölgede olmaları için bence ortaklaşa bir iş yapmamız lazımdır. Türkiye'nin de sınırları Bayırbucak'tan başlar. Onu herkes bilmesi lazımdır. Bayırbucak'tan Türkmen Dağı'ndan uzanan şerit Türkmeneli bölgesinden Mendeli'ye kadar bir ay misalında olandır. Bence büyük projemiz de Büyük Türkmeneli projesi olması lazımdır. Bölgelerde ne olur ne olmaz, onun üzerinde her an için, her gün için gelen nesillerimiz hazırlı olması lazımdır. O harita beraber birleşmesi lazımdır. Büyük Türkmeneli haritası beraber olması lazımdır. Türkmen Dağı'ndan, Bayırbucak'tan başlayıp Mendeli'de biter.
Çok güzel. Şimdi biz Erşat Bey, o zaman sizden bir şey istirham etsek. Şimdi ben de bir Türkmen olarak, benim içim kan ağlar ve neden kan ağlar? Sebebi şudur. Irak'ta anayasa yazılırken
Evet.
Türkmenler bunun içerisine dahil edilmediler. Kürtler dahil edildi. Bilmem şunlar bunlar dahil edildi ama Türkmenler dahil edilmedi. Şimdi siz Irak Türkmen Cephesi olarak orada milletvekilisiniz ama Türkmen olarak anayasada yoksunuz. Doğru mu?
Şimdi yok, hayır efendim. Şimdi yeni Irak Anayasası yazıldığı zaman lügat olarak, dil olarak iki resmi dil oluyor. Kürtçeden Arapça resmi bir dildir Irak'ın içinde. Anayasanın dördüncü maddesine göre Türkçe resmi bir dildir Türkmen bölgelerinde. Çoğunluğu teşkil eden bölgelerde bizim de Türkmence, Türkçe dilimiz Türkiye alfabesiyle resmi bir dildir. Özellikle okullarımız var. Yüzlerce okullarımız oldu ve şu anda Türkçe resmi bir dil sayılır Kerkük'te, Talaferde, Tusurmatı'da. Ona göre bütün mahfillerde yazışatlar bile
Ama
Türkçe olmak
bölgeye
zorunda.
kısıtlı. Bölgeye kısıtlı değil mi?
Evet,
Bölgeye kısıtlı.
çoğunluğu teşkil eden bölgelerde. Yani
Tabii.
anayasada
Tabii.
öyle geçirin.
Evet.
Çoğunluğu teşkil edilen bölgelerde Türkçe resmi bir dildir. Gelince milletlere, genellikle Irak'taki anayasadan hiçbir milletin adı Arap, Kürt diye söylenilmeyip. Bunun içinde değilse, bunun içinde Şiiler var, Sünniler var, Kürtler var, Türkmenler de var. Bu söyleniyor. Artı azınlıklar da var. Ama Irak Anayasası'nın yazılmasında 2005 tarihinde yazıldığı zaman Irak Türkmenlerini diğer milletlerden, azınlıklardan saymış oldular. Yani Irak Anayasası'nın 125. maddesine göre bir Irak kimlerden müteşekkildi? Hangi azınlıklardan müteşekkildi? İşte Türkmenler, Hristiyanlar, Yezidiler, Şebeklerden müteşekkil olan bir azınlıklar da var. Biz bu azınlığı kabul etmeyiz. O yüzden Irak parlamentosunda 2012 tarihinde 28 Temmuz'da biz parlamentoya bir sunum, Irak Türklerinin ile ilgili bir sunum yapıldı ve Türkmen gündemi oluşturuldu. O Türkmen gündeminde karar verildi. Parlamentonun oy çoğunluğuyla Irak Türkleri Irak'ın içinde ana bir unsurdur. Kararı alındı. Bu karar parlamento tarafından onaylandı. İlk defa olarak bu en önemli karardır. Allah rahmet etsin. Bizimle bir çok değerli bir kardeşimiz vardır. Bu işleri bilen bir kardeşimiz vardır. Allah rahmet etsin Hasan Özmen milletvekili. Onun çok desteğiyle biz bu sunumu yaptık ve o kararı da meclisten çıkarttık. Şimdiki parlamentonun içinde Anayasa Komisyonu'nun tadilat bir komisyonu var. Orada ben bir üyeyim. O Anayasa Komisyonu'nun içinde yeni verdiğimiz önergede Irak Türkmenleri azınlık değiller. 2012 senesinde 28 Temmuz kararına göre Irak Türkmenleri de Araplar gibi, Kürtler gibi ana bir unsurdur. Tadilatine de onu vermiştir. Bunu da sizlere söylemek istedim. Ama benim görüşümde halkımız da buna sahip çıkabilir. Yani Büyük Türkmen Eli Cephesi Halep'ten Mendeli'ye sınırı belli şekilde sınırlandırılmıştır. Bu haritayı ben öyle ufak ise de göstermekteyim. Onu gerçekleştirmek büyük projemiz, gelecek neslimizin büyük projesi olması lazımdır. Bayır Bucak'tan başları, bu da Irak topraklarında, bu coğrafyamızın üzerinde bir Büyük Türkmen Eli projesi gerçekleşmesi benim hayalim değil, gencimizin de, herkesin de bir hedefi olması lazımdır. Bu hedef ne zaman olacaktır? Eğer bu bölgelerde bir coğrafya değiştirmesi oluyorsa, biz tekrar Misak-ı Millî'nin içinde beraber olmak için bu harita bizim geleceğimiz olması lazımdır. Gelen nesiller bunu en iyi şekilde bizden emanet olarak almaları lazımdır.
Şimdi biz Erşat Bey sizden bu haritayı istirham ediyoruz.
Tamam
O
hocam.
haritayı biz onu alacağız şimdi. Biz onu aldıktan sonra biz onu kullanacağız.
Tamam.
O da bizim de bir Kızılelmamız, neticede bir yeni misak-ı milli, eski misak-ı millimizde, yeni misak-ı millimizde mavi vatan gibi bunu da gündeme getireceğiz. Bu da bizim milli borcumuz. Şimdi burada önemli tehditlerden bir tanesi şu. İşte bu Anayasa Komitesi'nde sizin üye olmanız çok önemli bir şans bizim Türkler için. Şimdi
Evet.
orada anayasaya bu 2012'de alınan kararın derc edilmesi, anayasanın içerisinde aynen bu şekilde kurucu unsur olarak yer alması Türkmenlerin çok çok önemli. Çünkü aksi takdirde oyunları tetikleyen şey anayasadaki o madde. Nasıl o madde? Çoğunluğu Türk olan, Türkmen olan yerlerde eğitimin Türkçe, dilin Türkçe olacağı söyleniyor. Şimdi yeni bir nüfus sayımı yapıp bunlar DAEŞ'le işte birçok insanı oralardan sürgün ettiler. Göç etmek zorunda kaldı insanlar. Şimdi
Evet.
evet, buralarda çoğunluk Türkmen değildir aslında deseler ve bunun içinde bir nüfus sayımı yapalım deseler, işte bu ortada kalan bu yuvarlak şeyler, hükümler bizim aleyhimiz olur. O yüzden kurucu unsur olması çok çok önemli. Kurucu unsur olarak addedilmesi ve çoğunluğu olan yerlerde Türkçe olacaktır falan demekten çok çok daha önemli. Onu başaracağınıza ben çok inanıyorum. Çok önemli bir hedef. Bu
Doğrudur.
sizin gösterdiğiniz Kızıl Elma'da, inşallah Kızıl Elma'da gerçekleşir. O haritada biz o haritayı da alalım, kullanalım. Onu hakikaten çok çok önemli. Bir de
Çok
bakın,
iyi.
biz Türkiye'de bile içimiz zaman zaman, ben hep böyle çok üzülürüm. Sanki Irak'ta ve Suriye'de sadece Kürtler ve Araplar var. Ya da Şiiler ya da Sünniler var. Türk lafı,
Doğrudur.
Türkmen varlığı kuvvetlice vurgulanmadı. Vurgulanmıyor. Biz bu haritayı kullanalım. Biz bu haritayı koyalım ortaya. Biz bu haritayı koyalım ki şimdi Kobani, bilmem ne diyorlar işte, Anyalarap falan. Buraların böyle işte bölücü terör örgütünün hükümranlığı içerisine girdi yani buralar. Buralarda Rojava'da, bilmem nerede falan Kürtler var. Ya buralarda Türklerin olduğunu, bunların, yani Türklerin buralardan kovulmak durumunda kaldığını o haritalarla göstermemiz lazım. Biz bir haritamızı ortaya koymamız lazım. Bu haritayı hem Türkiye'de, hem bölgede, hem dünyada gündem yapmamız lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Çok çok önemli şeyler. Onun için de çok büyük görev düşüyor hepimize. Hepimize. Şimdi biz bu Irak'ta genel seçimde ve Türkmen siyasetin geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Nasıl bir hedef koyuyorsunuz?
Tabii bu defaki seçim eski seçimlerinden daha farklı bir seçimdir. Özellikle seçim sistemi daha biraz bizim aleyhimize olan bir sistemdir. Dar bölge sistemidir. Dar bölgeler bize yaramayan bir sistemdir. Çünkü Türkmen toplumu sadece bir bölgede değil, dağınık bölgelerdedir. Bu dağınık bölgelerde olduğu zaman seçime iştirak etme katılması bazı defa belki zor olabilir. Özellikle de Kerkük'ün üzerinde farklı bir oyunlar oynanıldığı bir demografik değiştirmeler gerçekleşmesi neticesinde biraz zor oldu. Şimdi bizim geçen dönem 8 milletvekilimiz var idi. 8 milletvekili 3 tane milletvekili Irak Türkmen cephesinden idi. Birkaç milletvekili var idi Türkmen. Bağımsız girmişlerdir. Bir de bazı İslami partilerin de yanında da bir milletvekillerimiz vardı. Ama eninde sonunda bu 8 milletvekili hep bizimle beraber bir grup altında toplanarak Türkmen diye hareket etmiştir. Onun neticesinde de bir bakanlık almıştık. Yeterlidir. Hayır, bu yeterli değil. Ama bu defaki seçim dar bölge olduğundan dolayı biraz daha zor şartlar oldu. Bazı bölgelerde belki hiç kazanmarız. Çünkü dar bir sistem oldu. Ama tabii sayı önemlidir. Milletvekillerinin sayıları meclislerin içinde önemlidir olsun. Ama Irak'ta sayıyla beraber daha çok kalitenin kim olduğu önemlidir. Hangi şekilde milletvekili gelir? background'u olan o gelen insanın geçmişi nedir? Mezhepsel bir projeye inanan bir Türkmendir. Komşu ülkelerinin ajandasını uygulayan bir Türkmendir. Ne bileyim başka bir sünnicilik, şiicilik adı altında hareket eden bir Türkmendir. Kendisi için ticari, mali çıkar için olan bir Türkmendir. Bunları hepsini gözümüzün önüne sarmamız lazımdır. Maalesef ben bunu açıkça söylemekteyim. Bazı defa öyle bakıyorum ki ciddi Türkmen olanın, çok asil bir Türk olanın, daha çok dava sahibi olanların daha çok onları o meydandan, o alandan uzak tutmak isterler. Bunun arkasında hangi gizli servisler var, hangi taraflar var, onu araştırmamız lazımdır. Onu bizi sevenler araştırmaları lazımdır. Kimlerdir yolumuza mayın döşürler? Kimlerdir siyasi ihtilafları içimize yaratırlar? Kimlerdir Irak Türkmenlerinin, Erşad Salih'inin Irak parlamentosunun içinde tekrar temsil edilmemek için kimdir bunun üzerinde duruptu? Bu ciddi bir sorundur. Ankara'daki dostlarımız da buna dikkat bugün 3 dönem milletvekilidir. 4. döneme de başvuracaktır. Ama bazı kişiler kendilerini Türkmen sayarak Erşad Salih'in Bağdat'a gitmemesi için bütün işleri yaptılar. Sadece biz aday olmayalım. Onu idrak etmediler ki Erşad Salih'ini aday eden toplumudur. Milletidir. Kendisi bir şahıs değil, bir personel değil, bir parti başkanı değil. Benim Bağdat'a gitmemi isteyen milletimdir. Şahıslar değil, kurumlar değil. O yüzden onu söylerim ki gelecek dönemde daha çok milli fikre sahip olan insanlara, personellere sayıyla beraber kalite önemlidir. Çünkü 2022, 2023 çok önemli bir yıllardır Irak Türklerinin tarihinde. 2014 seçimlerinde söylemiştim ki şeyimizin adı listemizin adı ve sloganımız Kerkük geleceğimizdir. Bu sloganla 2014 seçimlerinde yola çıktık. Neden? Çünkü okuduğumuz stratejide Kuzey Irak'ın neler planladığını görmekteydik. O yüzden 2017 senesinde referandum konusunu ortalığa getirdikleri zaman hazırlıydık biz. Hazırlıydık ve Irak parlamentosunun içinde güçlü bir şekilde o referandumu da ve Ankara'nın da desteğiyle ve uluslararası tarafların da o zaman geçici olarak yanımızda durdular. Onu biraz ertelettirdik. Bakın şu an kimin referandum iptal edilmeyiptir Kuzey Irak yönetimi tarafından. Ertelenmiştir. Irak'ın federal mahkemenin kararına göre o iptal edilmesi lazımdır. Ama Kuzey Irak yönetimi onu sadece ertelemiştir. Demek ki hele ögümüzde tehlike vardır. Ben de onu söylüyorum ki 2022 ile 2023 bölgede farklı bir şeyler yaşanacaktır. O yüzden 2022-2023 Amerika-İran'ın çatışmaları, Suudi Arabistan'la İran'ın yaklaşımı, Amerika ile Suudiye, İran, Irak'ın içinde yaklaşımları karşısında neler olacaktır? Ona dikkat edin. Bizim varlığımız nasıl bir tehlikeye gidecektir? O yüzden Bağdat'ta daha çok güçlü olmamız lazımdır 2022 ile 2023 senelerinde.
Şimdi biz tabii şunu anlamış olduk. 2022-2023 Irak'ta Türkmenlerin varlığı için son derece önemli.
Evet.
Birincisi bu. İkincisi bu Barzani yönetiminin, bu Kuzey Irak bölgesel yönetiminin, Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetiminin yapmış olduğu bu referandum sonucunda bağımsız devlet ilan etme kararı iptal edilmiş değil, ertelenmiştir. Konjonktürü kollamaktadırlar. Evet. Konjonktür uygun olduğunda her ne kadar federal Anayasa Mahkemesi Irak'ın iptal etmiş olsa da, iptal etmeleri kararını vermiş olsa da iptal etmediler. Bu
Evet.
direnç ve inat ettiklerini gösteriyor. Direnç gösterdiklerini gösteriyor bize. Onun için bir kere demek ki Türkiye'nin de politikası bu kararın iptal edilmesi yönünde olmalıdır. Ve Türkmen varlığının desteklenmesi yönünde olmalıdır. Türkmen varlığı bizim için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmez olması lazımdır. Bunu hem haritayla, hem siyasi duruşla, hem de politik destekle sağlamamız lazım. Bu çok önemli bir husustur. Bu bizde maalesef genelde işte bu Kıbrıs politikasında da görüyoruz. Ruma yama olma, kendi devletinin kapısına kilit vurma, kendi devletinin kapısına kilit vurduktan sonra o kilidi alıp Ruma verme ve bunu bir çözüm olarak gören zihniyet var maalesef. Bu Avrupa'da da bu böyle. İşte Türkiye'nin içerisinde de maalesef böyle olanlar var. Şimdi biz burada yeni bir kapı yapmalıyız. Kilidi de elimizde tutmalıyız. Bu çok önemli bir şeydir. Bu bizim Irak'ta ve Suriye'deki Türkmen varlığımız Türkiye'nin varlığı için de Türkiye'nin güvenliği için de son derece önemlidir. İşte bunu
Evet.
gördük. Bunu gördük. Şu anda eğer Türkmen varlığı olmasaydı bizim Suriye'deki, Irak'ta büyük terör tehlikesiyle karşı karşıya kalırdık.
Doğru,
DAEŞ
çok iyi.
tehlikesiyle karşı karşıya kalırdık. Bunlar da var PKK'nın yanı sıra. Şimdi peki şöyle bir şey var. Bu Türkmen cephesinin, Irak Türkmen cephesinin ve Irak Türkmen siyasetinin nasıl hareket etmesi gerekiyor sizce? Nasıl hareket etmesi lazım? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Irak'ta Türkmenler arasında yine bu her yerde olduğu gibi işte Araplara yamanma, Şiilere yamanma, İran'a yamanma ya da Barzani'ye, Talabani'ye yamanma, işte kimliğini bir kenara bırakıp onların içerisinde birlikte hareket etme, Türkmen birliğini bozma bu şekilde. Şahsi menfaatler de tabii ön plana çıkıyor. Bunlar yaşanıyor. Şimdi burada Türkmen Birliği nasıl sağlanır? Bir de İran'ın bölgedeki etkisi nedir? Nasıl bir etkisi vardır İran'ın?
Yani Türkmen cephesi de bir gün bir araçtır. Sadece tek bir araçtır. Yani bizim meselemiz Sayın Komutanım bir parti meselesi değil, bir dava meselesidir. Bir gün bu davana destek veren siyasi bir temsilci olarak bir Irak Türkmen cephesidir. Tek bir araçtır. O aracın yanında başka araçlarımız da olması lazımdır. Silahlı gücün olması lazımdır. Kültür merkezlerin olması lazımdır. Dil kurumların olması lazımdır. Okulların olması lazımdır. Edebiyat dalına, folklora, tarihe her bir şeyde, her bir dalda olması lazımdır. En demin de söylediğim 100 yıl kendi başına terk edilen bir çocuk kendi kendisini idare edip sürekli kendisini idare etme ilaveten ama üzerine işkenceler de olmuştu. Yani bir çocuk gibi bir ayak tutuyor. Yürüsün ama bir taraftan hemen birisi gelip ona bir tokat vurduğu zaman kesinlikle o çocuk ayağının üzerine durmayı biraz zorla gerçekleştirebilir. Biz bu kaderimiziydi bizim. Biz bu kadere pişman değiliz ve Türkçülük faturasını da vermekten pişman değiliz. Belki Türkiye'nin içinde oturan bir dostumuz al bayrağın altında çocukluğu yapan biziz burada. Muhtelif bayrakların altında. O ruhu ki birbirimize yakınlaştırmak için, o birliği sağlamak için sadece önceden kötü insanları deşifre etmemiz lazımdır. Benim inancım yoktur. İyi iyidir, kötü kötüdür. Kötünün ortası, beyazı ne bileyim ayrı bir şey yoktur. Biz önceden kötüleri bir yan etmemiz lazımdır. Türkçe konuşabilir, slogan da atabilir ama onun içeriğini bilmemiz lazımdır. Türk fikrine, Türk varlığına hizmet edendir yoksa görüntüde bir Türk kendisini göstermiştir. Biz bunları keşfetmeden, Bunları deşifre etmeden, içerimizdeki bu pislikleri temizlemeden bu millet bir yere varamaz. Bu bir. İkinci, Irak Türkleri sadece tek projenin üzerinde durmaları lazımdır. O da milli bir proje. O milli projeni biz nasıl insanlarımıza anlatacağız? O milli projeni kesinlikle genç nesillerimize onu bilmen lazımdır ki seni düşmanın mezheple böyle bilir. Seni düşmanın bölgesiyle, bu bölge benim, o bölge senin, aşiret ihtilaflarıyla böyle bilir. Ona anlatmamız lazımdır ki biz sadece o milli projenin altında birleşebiliriz. Aksi takdirde o Türkmen kendisini güçsüz görmüş olursa o zaman gidip ya bir Şii'ye yandaş olur, işte Şiiciyim söyler, ya Sünniler yanına gider, ben Sünniciyim, Arabım söyler, ya Kürtler yanına gider, kendi aşiretini, aslını değiştirir, kendisini korumak için. Ki bazı bölgelerimizde bunlar oldu maalesef. Biz kendi gücümüzü içeriden yapmadığımız takdirde inanarak da gencimiz, gelen neslimiz Türk kimliğine, Türk varlığına, coğrafyaya inanmadığı takdirde güç sahibi olmaz ve kendi kendisine güvenmez. Bu güven içten gelmesi lazımdır. Bizi dedelerimiz nasıl büyüttüler bu felsefeyle? Biz de gelen nesli bu şekilde büyütmezsek akıbetimiz biraz zordur. Bu da sadece Erşad Salih'in görevi değil. Erşad Salih'e söylenip git orada Türkmenleri koru. Nasıl korusun? Hangi imkaniyatlarla korusun? Hangi destekleri verdiniz korusun? Hangi yardımları yaptınız korusun? Yardımları verdiniz mi? Yoksa yardımları kestiniz mi? Hangi şartlarla, ne şekilde kendi kendimizi koruduk? Onu bir biz, bir de Allah'ımız bilir.
Çok önemli. Çok önemli. Şimdi bu Ebu Fezelçi Bey'in bir sözü var. Erşad Bey. Biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin.
Bizim gibi oldu.
Evet. Der ki Ebu Fezelçi Bey, sen Türklüğünü unutsan da düşman unutmaz der.
Evet.
Yani doğru. O oraya buraya yamanmaya çalışanlara ders olsun bu laf. Sen Türklüğünü doğrudur. Unutsan da düşman unutmaz.
Doğrudur. Düşman unutmaz. Onu bilmesi lazımdır. Türk olan, asıl Türk olan onu, o şekilde de savaş edecek seninle.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bir de Erşad Bey, benim sizden son bir sorum var. Bu da çok önemli. En sona bıraktım bunu çünkü çok önemli bir şey söylediniz. Biz şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde ben bir düşünce kuruluşu kurdum. Hem de akademik bir kuruluş kurdum. İşte bu Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi diye Türk milli menfaatlerini, Türk milletinin bütün hak ve menfaatlerini koruyup kollamak için elimizden geldiğince bunu hem milli kamuoyumuza hem de uluslararası kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Çeşitli dillerden. Şimdi sizin bize göndereceğiniz bu harita, bu Türkmen Ayı haritası, Türkmen Ayı haritasını, Türkmen elinin Türkmen Ayı haritasının, biz bunu kullanacağız ve bunu da gündeme getireceğiz. Çünkü Türkmen varlığının burada haritayla vurgulanması, nüfusla vurgulanması çok çok önemli. Doğru. Şimdi geçmişte, şimdi bizim bu en son gündemimizde olan konu şudur. 24 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Ermeni soykırımı vardır. Soykırım lafını kullanmış olması. Bunun işte efendim kullansa ne olur, kullanmasa ne olur gibi söylemler var. Halbuki çok yanlış. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın söyleminin hukuki geçerliliği var. Mahkemeler referans olarak alıyor. Şimdi başımıza bir türlü bu iftiralarla birçok sıkıntı çıkacak. Ama siz orada çok önemli bir şey söylediniz. Biz de şunu savunuyorduk. Asıl soykırıma uğrayanlar Türkler ve Müslümanlardır diyorduk. Yani evet. Ermeniler falan değil, Ermeniler Türklere ve Müslümanlara soykırım yapmıştır. Siz de dediniz ki 1918'de değil mi? 1924'te bakın ta 1924, 9 yıl sonra, 1915'ten 9 yıl sonra eğer soykırım evet. olsaydı zaten Ermeniler orada olmazdı. Kerkük'te çok büyük bir Türk soykırımı yaptılar. Soykırım evet. dediniz siz buna. Doğru. Ve bunu doğru. dünyaya doğru. duyurmamız lazım dediniz. Doğru. Şimdi bunu bize bir açıklar mısınız?
Yani Ben biraz önce de söyledim ki biz Türkçülük faturasını ödeyen bir milletiz. Ona da pişman değiliz. Bu bizim kaderimizdir. Bu kaderi de biz kabul ederiz. Osmanlı İmparatorluğu bu bölgelerden çekildikten sonra İngiliz askerleri Kerkük'ün kontrolü onların elinde oluyor. 4 Mayıs 1924 tarihinde Ermeni askerleri, İngilizlerin içinde yer alan Ermeni askerleri biliyorlar Kerkük şehri bir Türk şehridir. Ve Kerküklülerin de bir Türkçülük kimliğini de biliyorlar. Kerkük'ün bir çarşısına iniyorlar. İndikleri o çarşıda bir dükkan sahibiyle bir para bozarak aralarında bir kavga geçirir. Dükkan sahibi ile yaşanan gerginlik Ermeni askeri arasında büyük bir kavgaya dönülür. Halk ayaklanmaya kalkmış olur. Ayaklanmaya kalkan halk saldırı yapar İngiliz askerlerinin üzerine. O zaman şimdiki mevcut olan Kerkük kışlası var. Osmanlı bir eseridir. Şimdi de kalmıştır. Onun da fotoğrafını göndeririz size. Kerkük kışlasının içinde İngiliz askerleri var iken halk oraya bir saldırı yapar. İngiliz komutanı oradan çıkarır. Halkı sükunete çağırmak için ve Ermeni askerlerini kaçırtmak için ya onlara bir fırsat vermek bir şekilde halkı sükunete çağırırlar. Halk dönüyor. Döndükten sonra Ermeni askerlerini ki İngiliz ordusunun içinde yer alanlardılar. Onlara o zaman Levi askerleri söylerlerine onlar Kerkük'ün kalesini ihlal edirler. Kerkük'ün kalesini ihlal ettikten sonra orada bazı Hristiyanların damlarını kurşun atıyorlar, şehit edirler. Halk Ermeni askerlerinin üzerine saldırıları onları Kerkük Kalesi'nin bu bir diğer kapısından kaçırıp Süleymaniye'ye kaçırıyorlar. Bu yaşanan olay normal bir olay değil. Eğer birisi söylerse katliam yaşanmıştır üzerlerine ama biz de maalesef bu katliamları tarihsel olarak gündeme getirmemişiz. Biz ilk defa olarak 4 Mayıs Ermeni katliamını birkaç gün önce yazdığımız resmi bir yazıda Irak Dışişleri Bakanlığı'na ve İnsan Hakları Komiserliklerine sunmuştuk. Temenni ederim bizimle beraber bu olan hadiseyi tarihçilerimiz, araştırmacılarımız beraber biz bu iddiayı ortaya koyduktan sonra bunu daha çok Avrupa Parlamentosu'nda ve diğer parlamentolara taşımak ve bunu yapanların da suçlu olanları da kesinlikle biz de gündeme getirmemiz lazımdır. Artık biz söylememiz lazımdır. Yok bekleyelim birileri söylesin. Biz sadece onlara tepki verelim. Bu olmaz.
Vallahi Erşat Bey, ağzınıza sağlık. Bize tercüman oldunuz siz. Biz bunu Türkiye'de yapmaya çalışıyoruz. Hep kalede dur. Herkes şut çeksin. Biz
Olmaz.
kurtarmaya çalışıyoruz. Olmaz böyle bir şey. Olmaz
Olmaz.
böyle. Vallahi yani sizin bu yaptığınızı siz orada Irak Türkmen Cephesi milletvekili olarak bunu siz yapıp Bağdat'ta bunu sundunuz. Biz Türkiye'de diyoruz ki Ermenilerin ve Rumların yaptıkları soykırımları, toplu mezarlar var binlerce burada çıkmış. Binlerce insanımız orada katledilmişler. McCarthy'nin raporu var. 1 milyon tane Türk katledildi diyor. Ermeniler tarafından. Bunlar Ermeniler
Evet.
biz katledildik diyorlar. Halbuki bunlar suçlarını örtmek için yapıyor. Bizim bunları hemen yerel mahkemelerle bunları belgelendirmemiz, karar almamız ve mecliste de soykırım olduğunu karara bağlamamız lazım. Bunu yapmazsak
Evet.
biz böyle bir yere varamayız. Sizi tebrik ediyorum. Siz bizden çok önde gitmişsiniz. İnşallah bize de örnek olur bunlar ve siz bunu eminim ki sadece Irak'ta değil dünyaya da duyuracaksınız çeşitli kanallardan. Bizim de aynı şekilde hareket etmemiz gerekir. Ben hem bir Kerkük kökenli olarak aynı zamanda hem bir Türk olarak hem bir eski asker olarak hem de Türk milli menfaatlerini korumayı kollamaya çalışan bir akademisyen olarak size çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah Türk'ün yolunu, Türk'ün bahtını açsın. Allah Türk'ü Irak'ta da muzaffer kılsın inşallah. Ve inşallah 7. yıldız oraya gelir. İnşallah bütün emelimiz, bütün idealimiz de bu olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ederim. Bütün katılımcılara, sizlere bu saatlerde zamanınızı aldık. Kusura bakmayın, ben az defa hayacanlanmışsak o da buradaki olan acımızdandır. Bu acıyı beraber paylaşmamızda biraz da biz de belki de rahat ederek bu dünyasına da Anadolu'ya da Türk varlığına da Türk insanına da buradan saygı hürmetlerim. Tehlike büyüktür. Kendimize dikkat etmeliyiz. Coğrafyamız başkasının hedefinin ortasının elindedir.
Çok doğru. Çok doğru. Allah Türk'ü korusun.
Amin. Cümleten.
Amin. Saygılar sunuyorum efendim. Bütün
Teşekkür ederim.
Türkmenleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sağ
Çok
olun.
teşekkür ederim. Sağ olun.
Sağ olun.